26, sayfa 61. Normal insan mantığıyla yaptığım yorumun beni rahatlatması gerekirdi ama rahatlayamamış, korkuyu üzerimden atamamıştım. Ter içindeydim. Bedenim sırılsıklam kesiliyor, tüm vücudumu ateş basıyor, sonra ürpertiler başlıyordu. Gözümün önüne sabunlaşma devresine girmiş, etleri dökülmüş, yer yer vücudunun kemikleri ortaya çıkmış, sistemin bedeni geldi. Bunu görmeye tahammülüm olamazdı. Gözlerimi yumdum. Görüntü gözlerimin önünden gitmedi. Neredeyse bir çığlık atacaktım. Sistemin öyle dönmesini istemiyordum. O hayatta gördüğüm en güzel kızdı ve en azından hayalimde sonsuza kadar öyle kalması gerekirdi. Capcanlı, hayat dolu, kıpır kıpır bir kızdı. Sanki bedeninden yayılan sıcak ve çekici akım insanı sarıp sarmalıyordu. Hasarlı arabalarımızı yokuşun sonundaki otoparka teslim edip çıkınca onu çevrede yeni yeni açılan birbirinden güzel ve çevre gençlerin devamlı gittiği kafelerden birine götürdüm. Sanki birbirimizi çok eskiden tanıyan iki dost gibiydik. Devamlı gülüyor, şakalaşıyor, eğleniyorduk. Bize anlayışı çok gelişmişti sistemin. Yaptığım her espriyi derhal anlıyor ve karşılık veriyordu. Zeki bir kızdı da. Ona hayran kalmıştım. Beğeni dolu bakışlarımı üzerinden alamıyordum. Her konuda bilgi sahibiydi. Hem de karşısındakini şaşırtacak düzeyde. Sohbetimiz uzayıp devam etti. Saatlerin nasıl geçtiğini anlayamadık. Hava kararmaya başlamıştı. Neden sonra irkilmiş, eyvah geç kaldım demişti. Hiç ayrılmak istemiyordum. Yine görüşecek miyiz diye sormuştum. Gülerek tabii demişti. Unuttunuz mu sizin zararınızı ödeyeceğim? Hayır unutmadım ama alacağımın tahsili şeklinde bir değişiklik önereceğim. Nasıl bir değişiklik? Yaptığınız hayati hatayı ancak bir şekilde bağışlayabilirim. O da yarın akşam benimle bir yemeğe çıkmak olabilir. Düşünür gibi yapmıştı. Olabilir ama benim de bir şartım var demişti. Söyleyin sizi dinliyorum. Yemeğin parasını ben çekeceğim. Gülüşmüştük. Ertesi akşam Levent'teki bir İtalyan lokantasına gittik. Seçim sistemindi ve daha önce de burada yemek yemişti. O gece ona bir kere daha hayran kaldım. Şıklık ve zerafet o kadar iyi taşıyordu ki takdir etmemek elde değildi. Yaşına uygun hafif bir makyaj yapmış, sade, göstersiz giysiler giymişti. Ama bana dünyanın en çekici kızı gibi görünmüştü. Aramızda 10 yaş fark vardı ama dünya görüşü, olayları tam anlamıyla kavrama yeteneği yaşının çok üstündeydi ve tanıdıkça onunla konuşurken daha dikkatli olmaya gayret ediyordum. O akşam aşık olduğumu anladım. Hayatımın kadını bulduğuma inanıyordum. Bu dostluk bitmemeliydi. İçimden bir his onun da bana ilgisiz olmadığını söylüyordu. Geç saatlerde onu evine bırakırken aklımdan geçen tüm düşüncelerimi hiç sakınmadan söyleyiverdim. Ben de sizden hoşlanıyorum dedi. Ama bu arkadaşlığı hemen aşk diye nitelendirmeyin lütfen. Biraz zamana bırakın. Bakalım gelecek neler gösterecek. Acele etmemek de haklıydı kuşkusuz. Fakat ben ona duygularımda samimi olduğumu kanıtlayacaktım. Pencerenin önüne gidip camı açtım. Buz gibi ilk sabah yeli yüzüme çarptı. Aralık ayındaydık ve henüz tan yeri ağarmamıştı. Azrail bana yalan söylemediyse sisteme yeniden kavuşmama saatler kalmıştı. Yerimde duramıyordum. Hayatımda yeni bir dönem başlayacaktı ve bu beni zaman diliminde sistem tekrar hayatıma girecekti. Düşüncesi bile nefis kesiciydi. Onu nasıl bulacaktım acaba? Geçen 2 sene değişikliği yaratmış mıydı? Biliyorum, bu hiçbir insanın daha önce yaşamadığı bir durumdu. Yaşamımdan ölüm nedeniyle çıkmış bir sevgiliyle 2 sene sonra yüz yüze gelmek. Pencereden dolan rüzgarla mı yoksa ruhumdaki endişeyle mi ürperdiğimi tayin edememiştim. Fikri bir türlü içime sindiremiyordum. Azrail, kaderlerinizin kesiştiği yerde karşılaşacaksınız demişti. Ne anlama geliyordu bu? Kastettiği yer o meşhum kazanın olduğu yer miydi? Ecel beni sistemden o lanet kaza mahallinde ayırmıştı. O anı hatırlamak istemiyordum. Fakat ister istemez aklıma o nokta geldiği için anılarımda oraya gidiyordum. Ezan sesi kulağımda çınlarken yavaş yavaş yüzüme atıştıran yağmur tanecikleriyle kendime geldim. Daha her taraf karanlıktı. Gecelerin en uzun olduğu dönemlerdeydik. Ezan okunuyordu ama doğu ufukları kara bulutlarla kaplı olduğundan tan yerinde pembemsi kızıllık göremeyecektim. Hava bugün de yağışlı olacaktı. Heyecanlıydım ama yeteri kadar sevinemediğimi anladım. Kendimi dinledim. Ömrümün 10 yılını feda ettiğim bu buluşma için çok daha sevinçli olmam gerekmez miydi? Yoksa korkuyor muydum? Bu karşılaştırmaya hazırlıklı değil miydim? Kafam karışıktı. Olaylar inanılmaz bir hızla gelişmiş. Daha doğrusu 2 gün içinde yaşantımın seyri değişmişti. Değil benim gibi ruhen hasta bir adam, tam sağlıklı ve aklı başında biri bile olsa dengesini yitirir, eli ayağına dolaşır ya da kalp sektesinden giderdi. Galiba aklı başında olmak bu durumda bir dezavantajdı. Hiç olmazsa ben ruhen hasta bir adamdım. Azrail ile görüşmüştüm ve o bana 2 yıl önce ölmüş sevgilimi geri getirecekti. Neden sonra sarsılarak gülmeye başladım. Tam bir kahkaha krizi. Oturduğum yerde hoplayarak gülüyordum. Emin de değildim. Belki de ağlıyordum. Yanaklarımdan aşağı yaşlar boşanıyordu. Sonra birden sakinleştim. Oda soğumaya başlamıştı. O soğuk ve dondurucu yel. Daha önce Azrail'i salonumda bulduğum anda hissettiğim gibi endişeyle irkildim. Yoksa yeniden beni ziyarete mi gelmişti? Korku dolu gözlerle etrafıma bakındım. Boş koltuk ve iskemlelerde onu aradım. Göremiyordum. Ama o soğuk rüzgarı ense kökümde hissetmeye devam ediyordum. Ağır ağır başımı arkaya çevirdim. Hemen tepe başımda dikilmiş, küçümseyerek bana baktığını sanmıştım. Halbuki gelen soğukluk az önce iyi kapatmadığım camdan içeriye dolan sabah rüzgarıymış. Kımıldayamadım. Camı kapatamayacak kadar mecalsizdim. Sistemi düşünmeye devam ettim. Birkaç gün sonra sevgilinin babasıyla tanıştım. Sistem beni evlerine davet etmişti. Doktor Semih Erbil cidden çok nazik ve kibar bir beyefendiydi. Uzun boylu, ince kemikli, narin yapılı bir zattı. 50 ile 55 yaşlarında gösteriyordu. Sistem de sarışının babasından almış olmalıydı. Doktor Semih'in de gür sarı saçları, yumuşak bakışlı mavi gözleri vardı. İnsan konuştukça etkileyici bir ses tonuna, ahenkli konuşma üslubuna sahip olduğunu hemen anlayıveriyordu. Babasından hoşlanmıştım. Mesafeli değildi. Fakat insanlarla laubali olmadan yakınlık kurmayı iyi beceriyordu. İtiraf edeyim ki o akşam yemeğine biraz çekinerek gitmiştim. Kızının erkek arkadaşı olarak bana nasıl bir tavır takınacağını merak ediyordum. Yemeğe oturmadan evvel ilk tanışma faslından sonra havadan sudan bahsettik. Asla meraklı sorularla hakkımda bir şey öğrenmeye kalkışmadı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğunu o zaman anladım. Sistem davet gecesine kadar bana ailesinden fazla bir şey anlatmamıştı. İlk defa o gece duydum. Meğer Sistem'in annesi daha sevgilim 5 yaşındayken kanserden vefat etmiş. Semih Bey de bir daha evlenmemiş. Uygun bir dille küçük kızına muhtaç olduğu ana şefkatini hiçbir yabancı kadının veremeyeceğini ihsas etmişti. Anladığım kadarıyla baba kızın ilişkileri mükemmel bir düzeydeydi. Daha ziyade birbirlerini anlayan iki arkadaş gibi. Varlıklı bir aile oldukları hemen belli oluyordu. Yaşam kaliteleri yüksekti. Sohbet sırasında seyahat etmeyi çok sevdiğini anladım. Doktor dünyanın hemen hemen her yanını gezip dolaşmış bir insandı. Laf arasında Uzak Doğu'nun kültür ve geleneksel inançlarına fazla düşkün olduğunu sezinledim. Evi Çin porselenleriyle doluydu. Ancak yemek sırasında benimle ilgili bazı şeyler sormaya başladı. Ama bunu çok usturuplu ve mütecessis davranmaya çalışmadan beceriyordu. Sofrada şarabını yudumlarken hafif mütebessim bir eda ile sormuştu. Demek eski bir Arnavut köylüsünüz. Evet efendim demiştim. Ailem yaklaşık bir asır önce oraya yerleşmiş. Büyük babam rantiyeymiş. Arnavut köyde arazileri, büyük çilek tarlaları varmış. Fazla çalışmayı sevmeyen, gayrimenkullerinden gelen irağatlarıyla yaşayan biriymiş. Onu hiç görmedim. Rahmetli pederimin anlattığına göre o tarihlerde çilek ekimine müsait çok alan varmış Boğaz'da. Doğrudur demişti doktor. Ünlü Osmanlı çileği ve framboaz hep o yörede yetişirdi. Pederim de kısmen babasının yolundan gitmiş. Bir süre çilek tarlalarımızdan gelen irağatları değerlendirmiş, bazılarını satmış ve böylece ticari hayatta kullanacağı ilk sermaye birikimini yapmış. Daha sonra Mısır çarşısında 3 dükkan almış ve orada ticarete başlamış. Plastik eşya kullanımının ilk para getirdiği yıllarda. İlginç diye mırıldandı doktor. Sanırım siz de pederinizin vefatından sonra onun işlerini devraldınız. Hafifçe gülümsemiştim. Pek öyle sayılmaz. Babam klasik eğitim almamış bir zattı. Bu nedenle benim okuyup iyi bir tahsil görmemi arzu etmişti hep. İleri görüşlü, uyanık bir zattı. Tekstil sahasının ileride parlak bir gelecek vaat ettiğini o tarihlerde sezinlemişti. Tekstil alanında uzman ve mühendis olmam için beni Londra'ya gönderdi. Anlıyorum. Siz de orada eğitiminizi tamamlayıp tekstil mühendisi oldunuz. Hayır baba demişti konuşmalarımızı büyük bir mutluluk içinde dinleyen Sistem babasının gözlerinin içine bakarak. O bir tiyatro sanatçısı diye başını salladı. Çok önemli biri, aktör sanma sakın. Gerçi bana söylediğine göre Londra'da geçici bir süre sahneye de çıkmış ama asıl eğitimi yönetmenlik üzerine. Act of Theater'dan dereceyle mezun olmuş. Ya diye fısıldadı doktor. Ama mesleğim hususunda kızının gösterdiği heyecan ve hassasiyetten ilk defa rahatsız olmuş gibiydi. Sanırım tekstil mühendisi olmamı tercih ederdi. Devlet tiyatrolarında mı çalışıyorsunuz? Hayır dedim. Türkiye'de çalışacak ortamı bulamadım. O çevre beni kabullenmedi ya da ben kendimi kabul ettiremedim. Doktor göz ucuyla beni bir daha süzdü. Beni işsiz güçsüz boş gezenin boş kalfası olarak değerlendirdiğine emindim. Gerçi pek yalan da sayılmazdı. Gerçekten de eğitim aldım, sahada iş bulamamıştım. Bütün emeklerim boşa gitmişti. Ama Semih Bey büyük nezaket göstererek halen ne iş yaptığımı da sormamıştı. Benden pek hoşlanmadığını anlamıştım. Sistemle aramızdaki 10 yaşlık fark, sanatçı ve işsiz olmam, ayrıca kızına olan tutkunluğumun belli olması adamı rahatsız etmişe benziyordu. Hakkımda tam bir kanaat sahibi olması için beni yakından tanıması şarttı tabii. Acele etmeme hiç gerek yoktu. Bazı şeyleri ancak zaman tayin ederdi. Ayrıca karakterimi ispat etmek için de hayatım boyunca kimseye gayret gösterisinde bulunmamıştım. Geçmiş bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geliyordu şimdi. Odaya dolan rüzgardan üşümüştüm. Kalkıp camı kapattım ama perdeleri örtmedim. Ayakta dikilip tan yerinin iyice aydınlanmasını beklemeye başladım. Karşı yakadaki sırtlarda günün ilk ışıkları belirmeye başlamıştı. Beylerbeyi, Kandilli ve Küçük Su tepeleri yavaş yavaş aydınlandı. Gün doğmuştu artık. Elektrik ışıkları birer birer sönüyordu. Her geçen dakika etraf biraz daha yeni bir günün aydınlığa kavuşurken ne yapacağını düşünmeye başladım. Kaderimizin kesiştiği yeri bulup çıkarmaya çalıştım. Acaba Azrail'in kastettiği yer ilk tanıştığımız nokta mıydı? Yoksa ölümün sevgilimi elimden aldığı yer miydi? Buna karar veremiyordum bir türlü. O meşhum kaza İstinye yokuşunda tam sahile inerken trafik ışıklarının olduğu yerde meydana gelmişti. O günü hiç hatırlamak istemezdim. Hayatımın gidişatını değiştiren bir pazartesi günüydü. Tıpkı bugün gibi yağışlı ve ıslak. Zaten o günden beri yağmurdan nefret eder olmuştum. Yağış başladığında kapalı yerlerde duramaz, nefes alamaz olurdum. Muhtemelen yağışlar nöbete girmemin ciddi bir sebebiydi. Bunun tıp ben ne derece geçerli olduğunu bilmiyordum. Ama her yağmurun ruhumda fırtınalar yarattığı ve sistemin ölümüne neden olduğu varsayımıyla bunalıma düştüğüm, yağışlar sona erinceye kadar da nöbetten çıkamadığım tecrübelerimle sabitti. Şayet bugün sistemle yeniden buluşacaksam yağmur yağmasını istemiyordum. 2 yıl sonra tekrar kader bizi bir araya getirecekse nöbet halinde olmamalıydım. Diri, dinç, aklı başında ve yaptıklarımın farkında güçlü ve sağlam bir görünüme gereksinim vardı. Pencereden dışarı baktım tekrar. Camda oluk oluk süzülen yağmur zerrecikleri vardı. Lanet hava yağmaya devam ediyordu. Hem de gittikçe hızlanan bir artışla. Ben artık nöbetler geçiren 2 sene öncesine göre oldukça zayıflamış, eski canlılık ve diriliğini kaybetmiş, kendine hiç bakmayan bir zavallıydım. Çok nadiren aynaya gözüm iliştiğinde akseden görüntümü dahi tanımakta zorlandığım, kendi görüntümden korktuğum oluyordu. Bazen günlerce sakallarımı kesmiyor, aylardır saçlarım için berber koltuğuna oturmuyordum. Sistem nasıldı acaba? Sabunlaşmış derisi dökülmüş, kemikleri çürümüş, etleri yırtarak dışarı fırlamış bir cesetle karşılaşacağım dehşeti sadece yorgun zihnimin ürettiği bir kabustu. İlahi düzen bana sistemle bir daha karşılaşmak fırsatı veriyorsa, onu eskisinden de güzel, daha olgunlaşmış, kadınlığın tadına ve seyrine doyamayacağım bir kıvama getirmiş olması gerekirdi. Aksini düşünmem bile abesti. Zira bu bana Tanrı'nın bir lütfuydu. O zaman paniğe kapılır gibi oldum. Kendimi perişan ve berbat halimi anımsadım. Hemen bir çeki düzen vermeli, bu iğrenç halimden kurtulmalıydım. Sistemin karşısında düzgün bir kılık, bakımlı bir çehre, en azından eski formuna yakın bir havada çıkmalıydım. Bunca zamandan sonra ilk karşılaşmanın izlenimi çok önemliydi.